Ayrım 3. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 28. Taraflar yerlerini alıyorlar. 27 Mayıs'ta İnönü, Cumhurbaşkanlığı görevinin sona erdiğini ve CHP'nin genel başkanlığı fiilen ele alarak muhalefet vazifesine başladığını teşkilata bildirdi ve bunu bütün memleketi ilan etti. Partinin sözcüsü olan Ulus Gazetesi daha 18 Mayıs'ta ve muhalefete geçerken başlıklı yazısında yeni devre girişin düşünce ve hareket esaslarını dikkati çeken bir olgunlukla veriyordu. Şahsiyatla uğraşmayacağız. Şahsiyatla uğraşmak programımızın da prensiplerimizin de dışındadır. Söz ve tenkit hürriyetine dokunulmazlık isteyeceğiz. Müsamahamız, hoşgörülüğümüz vardır ve müsamaha isteyeceğiz. İktidara karşı daima dostluk eli uzatarak bununla övüneceğiz. Kara irticaya ve kızıl komünizme karşı mücadele edeceğiz. Parti teşkilatına yapılan bir tebliğde de iktidarı kaybetmiş olmanın hiçbir kimseye karşı küskünlük göstermeye hak vermeyeceği açık olarak bildiriliyordu. İnönü, yeni iktidar karşısındaki bu CHP davranışını 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında toplanacak olan CHP kurultayında ayrıca anlatacaktır. CHP organı Ulus'un yukarıda verilen ve partinin muhalefetteki hareket prensiplerini açıklayan başyazının yayınlanmasından bir gün önce, yani 17 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'de bir beyanname yayınladı. Partinin yeni durum karşısında görüşleri açıklandı. Şu cümleler bu beyannameden alınmıştır. Halk Partisi'nin nihayet kaderini millet iradesine terk etmiş olmasını belirtmek yerinde olur. İktidara tek başına hakim olmak üzere kurulmuş olan bu partinin sonunda bu karara varmış olmasını memleket hesabına büyük memnunlukla karşılamaktayız. Azınlıkta kalan siyasi kuvvet ve kanaatlerin muhalefet kadroları içinde kendilerini kanunların kat'i teminatı altında hissetmeleri hususunda partimiz elden gelen hiçbir gayeti esirgemeyecektir. Bu satırlar yayınlandığı zaman bazı tarafsız aydınlarda şu soru canlanmıştır. CHP'nin iktidara tek başına hakim olarak kurulmuş bir parti olduğu görüşünde acaba onun halk iradesine yani milli hakimiyete karşı bir davranış olduğu şikayeti sezilmiyor muydu? Gerçi partinin başkurucusu Mustafa Kemal'di ve bu partinin hangi şartlar ve ihtiyaçlar karşısında kurulduğu malumdu. Ama yukarıda yazılan sözlerdeki tarih havası da aşikar olduğuna göre Celal Bayır'ın böyle bir değerlendirmeye nasıl vardı suali kendiliğinden fikirleri işgal ediyordu. Yoksa acaba ve daha iktidarın ilk adımlarında yeni partide Celal Bayır'a rağmen konuşan ve hareket edebilen başka otoriteler mi vardı? Bunu tabii zaman gösterecekti ama bu zamanı da fazla beklemek icap etmedi. Adnan Menderes'in 29 Mayıs 1950'de mecliste okuduğu hükmet nutku, yeni iktidarın tabii Celal Bayır'ın da sorumluluğuna katıldığı eski 27 yıllık idareyi Atatürk'ün adına ve hatırasına tek kelimeyle bile temas etmeden topyekun mahkum ediyordu. Menderes bu nutkunda Atatürk'ün adına ve hatırasına tek kelimeyle temas etmedi. DP'nin seçim zaferini gelmiş geçmiş inkılapların en büyüğü saydı. Bu düşündürücü bir başlangıçtı. Acaba Bayar kendi mazisini mi inkar ediyordu? Yoksa Menderes'in dilinden bu sözler Celal Bayır'a rağmen mi dökülüyordu? Acaba Celal Bayır'a karşı da yeni ve daha iddialı bir lider mi türüyordu? Hülasa hükümetin ilk program nutku oldukça sert bir çıkış oldu. Bu çıkış ilk günler ümit edilen yumuşak ve dostça iktidar muhalefet münasebetleri bahsinde bilhassa aydın çevrelerde şüpheler yarattı. Bu nutku ana parçalarıyla aşağıda vereceğiz. Ama şunu daha önce belirtelim ki İnönü'de ve daha seçimlerin üstünden iki hafta geçmeden havada bazı endişeli gelişmeler seziyordu. Biraz tedirgindi. Nitekim Menderes'in hükümet nutkunu okuyuşundan iki gün önce 27 Mayıs 1950'de parti divanında bu endişelerini açıkladı. Şimdi olayları takip edelim. İnönü'nün bu divan nutkunun tam metni Muhalefette İnönü, 1. Kitap 1950-1954, sayfa 9-16. Demokles kılıcının gölgesinde 15 Mayıs'ta seçimlerin yapıldığını, 18 Mayıs'ta seçimlerin sonucunun alındığını kaydetmiştik. 22 Mayıs'ta meclis toplanmış, devlet reisi seçilerek hükümet kurulmuş ve işe başlamıştı. DP'nin ilk kabinesi şöyle teşekkül etti. Başvekil Adnan Menderes, Aydın, Adalet Bakanı Halil Özyörük, İzmir, Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce, Manisa, İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu, Edirne, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, İstanbul, Maliye Bakanı Halil Ayan, Bursa, Milli Eğitim Bakanı Avni Başman, İzmir, Bayındırlık Bakanı Fahri Belen, Bolu, Ekonomi Ticaret Bakanı Zühtü Veli Beşe, İzmir, Sağlık Bakanı Doktor Nihat Reşat Belger, İstanbul, Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan, Muğla, Tarım Bakanı Nihat Eriboz, Çanakkale, Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri, Samsun, Çalışma Bakanı Hasan Polatkan, Eskişehir, İşletmeler Bakanı Muhlis Ete, Ankara. Bu kabineye 7 Haziran 1950'de Samet Ağaoğlu başvekil yardımcısı olarak girecektir. 11 Temmuz 1950'de Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu devlet bakanı olarak kabinede vazife alacaktır. 11 Ağustos 1950'de Seyfik Purtbek Ulaştırma ve Tevfik İleri Milli Eğitim Bakanlıklarına geleceklerdir. Partinin ilk Milli Eğitim Bakanı ve üstün bir marifçi olan Avni Başman, Milli Eğitim'e Yapılmak istenen müdahaleler yüzünden vekillikten istifa edecektir. Milli Eğitim'de daha sonra DP öncülerinin de üzüntü duyacakları bir müdahaleleri bir acemilik hatası olarak Tevfik İleri tamamlayacaktır. İcra heyeti çoğu siyaset alanında bu değişikliklerle ön plana çıkan yeni adamlardan teşekkür ediyordu. Eğer devlet reisini istisna edersek memleketin idaresi topyekün yeni adamların ellerine geçiyor demekti. Evvelce bu gibi yerlere ya İstiklal Harbi general ve kurmaylarının yahut da aynı mücadele içinde sivrimi siyasetçilerle yüksek bürokratların atanması geleneği artık genellikle bitiyor demektir. İstanbul'da yayınlanan Hürriyet gazetesi sahibi Seda Simavi başyazısında mesela Menderes'in başvekilliğe seçilişini şöyle alkışlıyordu. Çok teşekkür ederiz. Celal Bayar bizi yeni bir başvekile kavuşturdu. Senelerden beri muşmulalaşmış insanların atıl icraatına o kadar alışmıştık ki onları tenkit etmek bile içimizden gelmezdi. Adnan Menderes'in başvekalete getirilmiş olduğunu öğrendiğim zaman ben adeta kulaklarıma inanamadım. Şu anda taptaze şahsiyetler yepyeni bir zihniyete fedakar bir reisi cumhura sahibiz. Bütün bunlar istikbali emniyetle bakmamız için güzel bir vesiledir. Yeni adamların kollarını ve kararlarını bağlayacak bir takım hatıra yükleri hakikaten yoktu. Hele başvekil bir gün olsun sorumlu bir devlet mevkiinde bulunmamıştı. Bir süre sonra başvekil yardımcılığına getirecek olan Samet Ağoğlu, devlette evvelce büro hizmetleri görmüş olsa bile işinden ayrılmış pek mütevazi bir avukatlık yazıhanesini kendi haline bırakarak particilik mücadelesine atılmıştı. Hiç kimsenin hatta kendisinin bile tahmin etmeyeceği bir şekilde ve birden yüksek icra kademesine sıçradı. Bu olayda bu İdarenin bir yeni adamlar iktidarı olduğu üzerindeki değerlendirmelerimizin doğrulayıcı bir delili olsa gerektir. Hülasa kabine teşekkül etmiş ve iş yeni hükümetin kendi programını meclise sunmasına kalmıştı. Bu programda bir rejim değişikliği mahiyetinde olan bu yeni idarenin hem eski idareye karşı bakışları hem de bizde ilk defa başlayacak olan iktidar muhalefet ilişkilerinin havası ve şartları dile gelecekti. Daha doğrusu yeni nizamın ve çok partili parlamento sisteminin kaderi bu program nutkuyla belli olacaktı. Hele bu programın politika ve devlet hayatında DP'nin teşekkülünden önce ön planda görevler almamış, genç denilecek yaşta yıpranmamış bir taşra çocuğunun sunuşu ayrıca manalıydı. Kendisine daha önce toprak reformuna karşı çıkışı bir tarafa bırakılırsa hiçbir tarih sıçratılamayacak olan bir insan tarafından bu programın okunuşu ona ayrı bir önem katıyordu. Bu programla yeni nizam ya makul ve hayatiyet vaat eden bir zemin bir temel üstüne kurulacaktı. Yahut da bu kuruluşun harcına daha ilk adımda bir takım nifak tohumları katılacaktı. O zaman ise bizzat bu rejimin geleceğinden hakkıyla şüphe edilebilirdi. Evet, artık Adnan Menderes sahnedeydi. Ama daha sahneye çıkarken onun üstünde bu kadar tayin edici soru işaretinin bir demokrasi kılıcını andıran düşündürücü gölgesi titreşiyor gibiydi. Yeni adam söz sahibi oluyor. Adnan Menderes'in ve onun şahsında DP iktidarının 29 Mayıs 1950'de Büyük Millet Meclisi'nde dile gelişi elbette büyük bir mana taşır. Bu milli tarihimizde önemli bir gelişmenin önemli bir aşamasıydı. Bu hadise Mustafa Kemal'lerden, İsmet Paşa'lardan sonra yeni bir neslin kürsüde söz sahibi oluşu, iktidarı ele alışı demekti. Çünkü İstiklal Savaşı başlarken Adnan Menderes, Aydın'da henüz 20 yaşlarını süren ve henüz yüksek tahsilini bile tamamlamaya imkan bulamamış tüy gibi bir delikanlıydı. Ama bu kürsüde onların silahları ve zaferleriyle taçlandırdıkları iktidar sözcülüğünü şimdi o halk oylarından gelen bir hakka dayanarak yaparken onların hatıralarını da değerlendirecektir. Ve bu değerlendiriş ya geçmişinde haklarını veren hatta o haklara mirasçı olan onları devam ettiren normal bir zincirin halkalarından biri olarak alınacaktı. Yahut da bu oy çoğunluğu zaferinin sarhoşluğu daha ilk adımda bu genç kuşağın temsilcilerini de saracaktı. Bu böylece geçmişten kopma hevesi onları daha ilk adımda havada bırakacaktı. Haklarını ve geleceklerini şüpheli kılacaklardı. Gerçi ellerinde oy çoğunluğunun beraatı vardı. Oyların %54.91'ini fakat milletvekillerinin %84.90'ını DP'ye sağlayan garip bir seçim kanunu biraz da CHP'nin bir yanlış takdiriydi. Bu sebeple mecliste CHP'nin 69 milletvekiline karşı 408 milletvekiline milletin kahredici iradesi gibi bakmak aslında bir aldanış olabilirdi. Kaldı ki 1950 seçimlerinde oy hakkı olan 8.908.824 seçmenin ve oya katılan 7.934.449 %89.06 oy verenin nihayet az gelişmiş ve halkının %70'i ellerine verilen oy pusulalarını okuyamayan vatandaşlar olduğunu hesaba katmak, bu hazin gerçeği de daima teraziye koymak lazımdı. Bundan başka muhalefetin başında eski istiklal savaşları, milli mücadele, inkılaplar ve büyük bir tarihi devrin mümessili ve sözcüsü bir muhalefet reisi, daha doğrusu sert bir direniş kayası da vardı. İsmet Paşa. Adnan Menderes işte bu hava içinde 29 Mayıs Pazartesi günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkacaktı. Menderes konuşuyor. Adnan Menderes'in hükümet programını okuduğu gün meclisin havasını hatırlıyorum. Anadolu'nun ve Trakya'nın meclise gönderdiği yeni insanlar, onlara bu yolu açan parti yöneticilerinin havaya yaymak istedikleri zafer neşesine rağmen bu çatının altında fethedilmiş bir kaleye giren muzaffer fatihler gibi taşkın ve sarı serpe değildiler. Bu hava meclis içinde ve dışında uzunca zaman sürdü. Hatta o günleri anlatan bir parti yazarı yeni mebuslara şöyle hitap eder. "Yahu sizler artık muhalefette değilsiniz. Haberiniz olsun, iktidara geçtiniz." Fakat Adnan Menderes tutkunu, durumu yadırgamayan, sakin bir bakar içinde okuyordu. 50 yaşındaydı. Birinci Dünya Harbi'nin büyük muharebelere de katılamayan en genç yedek subaylarından biri, Birinci Dünya Harbi'nin en başta gelen kumandanlarının yerinde şimdi bir hükümet başkanı olarak konuşuyordu. Sahne düşündürücüydü. Menderes'in coşkun bir sel gibi akmaktan ziyade her kelime üstünde duraklayarak kelimeleri arar ve imal eder gibi süren bir konuşma üslubu vardı. Hemen her kelimede kendini ileri atar gibi dinleyenlerinin sanki kulaklarına değil de idrakine hitap eder gibi konuşurdu. Dinleyenlerinden yalnız konuşulanları dinlemek değil de mutlak kabul ve tasvip ister gibi jestlerle konuşmayı severdi. Az çok tereddüt ve bazen tutukluklarla bu konuşma tarzı o günde kendini gösterdi. Fakat mühim olan bu tarz ve üslup değildi. Nutkun muhtevasıydı. Tarihimizde ilk defadır ki yüksek heyetiniz, milli iradenin tam ve serbest tecellisi neticesinde millet mukadderatına hakim olmak mevkine gelmiş bulunuyorsunuz. Bu sözlerde eski meclislere ve eski rejime karşı oldukça sert bir hüküm vardı. Çünkü saltanat ve hilafetin ilgasından o güne kadar gelmiş geçmiş millet meclisleri de tek parti rejimi altında ve tek şefin tasvibiyle seçilmiş olsalar da halk iradesini kararlarıyla temsil ede gelmişlerdi. Mesela yeni nizamın başı ve devletin reisi Celal Bayar o seçimlerin ve o meclislerin devamlı ve ön planda bir üyesiydi. Bu sıfatla kararlar almış, kanunlar imzalamıştı. Diğer DP kurucuları ve hele Menderes aynı rejimin yıllar yılı milletvekilliklerini yapmışlardı. Kürsüde milli hakimiyeti için and içmişlerdi. Onlara da hem milletvekili denilmişti hem kendilerini milletvekili saymışlardı. İmzalarının üzerine milletvekili sıfatını katıyorlardı. Hülasa eski meclisleri topyekün milli iradenin tam ve serbest tecellisi dışında saymak ve eski milletvekillerini topyekün milletin iradesine dayanmadan milletvekili olan insanlar olarak değerlendirmeye çalışmak doğru olmasa gerekti. Kaldı ki bu eski devir İstiklal Harbi'nin ve Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin hatırasını taşıyordu. O yıllar memlekette bazen millete rağmen olsa bile millet için işleyen ve o şekilde işlemesi zaruri olan milli bir birlik devleti yıllarıydı. Bu başka türlü de olamazdı. Öyle sanıyorum ki Celal Bayar kendisinin de eşyasından biri olduğu bir devrin hatırasının bu kadar küçültülmesine razı olmayabilirdi. Menderes'in aşağıdaki sözleri daha da düşündürücüydü. Memleketimizin geniş imkanları ile milletimizin yüksek vasıfları göz önünde tutulacak olursa uzun yılların beyhude israf edilmiş ve hatta memleketin tabii inkişaf serinin hatalı ve sakat politikalarla engellenmiş olduğunu hükmetmek icap eder. Milli ve siyasi murakabeden mahrum bir idarenin çok uzun yıllar sürüp gitmesi birçok hataların irtikabına, israflara, ifratlara yol açmıştır. Böylece zaman müdahaleci, kapitalist, bürokratik ve inhisarcı bir devlet tipi ortaya çıkarmıştır. DP saflarından şiddetle alkışlanan bu sözlerin hepsi eski rejimden ve eski meclisten gelen iktidarın en yetkili adamı ve aynı zamanda devlet reisi olan Celal Bayar'ın da 1920'den beri mebus, vekil ve başvekil olduğu eski devir için söyleniyordu. Halbuki o devrin en sorumlu adamlarından birinin bu yeni devrinde başı olduğu düşünülürse bunları dinleyen veya okuyanlarda ilk uyanacak hissin neler olacağı kolayca anlaşılır. Menderes'in eski devri bir müdahaleci kapitalizm olarak vasıflandırması ise galiba bir dil sürçmesiydi. Bayar muamması. Çünkü Koraltan, Köprülü ve Menderes gibi ikinci planda gelen eski CHP'lileri bir tarafa bıraksak bile CHP'nin hemen bütün kanunlarının altında Celal Bayar'ın imzası vardı. CHP'ye 1920'den beri mebusluk, vekillik etmişti. Menderes'in nutkunda tenkit edilen eski iktisadi siyasetin 1923-1939 yılları arasında iktisat vekili ve başvekili olarak vazife görmüştü. O halde Menderes'in bu nutkunun daha önce Bayar tarafından görülmemiş olması mümkün müdür? Eğer bu iddia ve hükümler Celal Bayar tarafından daha önce görülmüş, bu nutkun müsveddesi daha önce dinlenilmişse Celal Bayar bu görüş ve hükümlere nasıl katılabilmiştir? Nasıl olmuş da Celal Bayar 30 sene müddette mebusu, vekili, başvekili bulunduğu ve anayasasına sadakat yemini ettiği partisinde yönetim bulunduğu, hülasa bütün şeref ve hatalarında yalnız müşterek değil aynı zamanda sorumlu olduğu bir idare yani Atatürk İnönü idaresi hakkında bu hükümlere göz yumabilmişti. Çünkü böyle bir göz yumuş ancak bir uyku haliyle ifade edilebilir ki buna elbette ihtimal verilemezdi. Kaldı ki Celal Bayar daha önce muhalefet lideri olarak 1946'da başka türlü konuşuyordu. Şerefleri ve mesuliyetleriyle mazi hepimizindir. Ne yapılmışsa iyi niyetle yapılmıştır ve bence zamanın en iyi tedbirleri alınmıştır. Evet, Adnan Menderes 29 Mayıs'ta ve yeni iktidar Yıldırım, CHP'den gelmiş bir eski mensubu olarak nutkunu okurken, onu dinleyen, milletvekili veya dinleyici olan herkes de bu soruların belirmemiş olması mümkün değildi. Çünkü Celal Bayır'ın başlarından biri olduğu, DP kurucularının yıllar yılı saflarında yer ve vazife alıp her vesileyle adına metiyeler okudukları bir rejimin şimdi birden müdahaleci kapitalist, bürokratik ve inhisarcı bir devlet tipi olarak vasıflandırılması, suçlandırılması hakikaten şaşırtıcı bir haldi. O vakte kadar söylenmemişken 14 Mayıs'tan sonra ve nasılsa birden keşfedilmiş bir teşhis gibi ileri sürülen bu hükümler garipti. Bunlar hele Celal Bayır'ın 1920'den beri süregelen rejim savunmaları, mesela onun başvekil olunca 2-8-1938'de Büyük Millet Meclisi kürsüsünde okuduğu program nutukla nasıl bağdaştırılabilirdi? O program nutku ki Atatürk'ün mecliste okunan ve Celal Bayır'ın direktif nutuk adını verdiği son büyük nutkuna dayandırılmıştır. Celal Bayır'ın 1932-1938 icraatını kendisinin Celal Bayır ismi altında hazırlattırıp yayınlattığı 4 ciltlik eserde izlemek mümkündür. 1921-1950 arasındaki meclis, söylev, demeç ve zıbı tutanaklarını ise 1955-1956'da büyük 4 cilt halinde yayınlanan derlemelerde toplu olarak bulabilirsiniz. Bu derlemelere Celal Bayır'ın Amerika gezisi ve söylevleri de ayrı bir cilt halinde eklenmiştir. Hülasa Adnan Menderes'in başvekil olarak meclis huzuruna bir hükümet programı ile ilk çıkışı, bir taraftan 14 Mayıs 1950'nin getirdiği yeni dönem hakkında çeşitli duygular uyandırmıştır. Diğer taraftan da yukarıda belirtilen çelişmeli düşüncelere yol açması bakımından ruhlarda ve kafalarda ister istemez çeşitli istifhamlar yaratmıştır. Yeni başvekilin nutku, yukarıda işaret ettiğimiz giriş hükümlerinden sonra konuları şöyle alıyordu. Devlet iktisadi teşekkülleri verimsiz çalışmalardır. Devlet imalatçılığı gibi devlet nakliyeciliği de pahalıya mal olmaktadır. Kredi hacmi kısıktır. Devlet ormancılığı ısraf vericidir. Devlet borçları artmaktadır. Altın stoku, döviz stokları eritilmektedir. Harp yıllarında 214 tona yükselen altın ihtiyatı şimdi 130 tona düşmüştür. Maliyetlerin dünya maliyetlerinden yüksek oluşu, istihsalimizin artmasına ve ihracatımızın gelişmesine engel olmaktadır. Hayat pahalılığı artmaktadır. Memleketin geniş kitlelerini sıkıntıya uğratmaktadır. Devlet bütçeleri açık vermekte ve devlet borçlandırılmaktadır. Menderes kendisini de doğuran rejime, kimisi gerçeğe yakın, kimisi gerçeğe uzak bu töhmetleri yüklerken, yüzü zaman zaman haşin ifadeler alıyordu. Sonra sıra yeni hükümetin programına geldi. Prensipleri şöyle sıralanıyordu. Devlet idaresinde azami tasarruf sağlanacaktır. Devlet masrafları asgari hadlere indirmek, bütçede yatırım mahiyetine giderleri yükseltmek ve onları da müstahsil maksatlara yönetmek. Hususi teşebbüsün kendini hukuki ve fiili emniyet altında hissetmesini sağlayacak tedbirler almak. Memlekette mevcut sermayenin istihsale akmasını kolaylaştırmak. İstihsal hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her nevi bürokratik engellerden kurtarmak. Maliye sahasında takatımızla mütenasip denk bir bütçe kurmak, devlet tekel işletmeciliğini asgari hadde indirmek, ziraatte iftidaliyi gidermek, zirai kredi davasını ziraat tekniği ilerletme çarelerini ele almak, ormanlar bahsinde mevcut sisteme katiyen son vermek, ulaştırma ve bayındırlık alanlarında hizmet tedbirleri almak, eğitimde milli ahlakı sarsılmaz hale getirmek, ruhunda manevi kıymetlere değer veren bir cemiyete yönelmek, grev hakkını tanımak, irticaya hayat hakkı vermemek, adli teminatı tesis etmek, basını hür kılmak, laikliğe bağlı kalmak, millete mal olmuş inkılapları korumak, devri sabık yaratmamak ve hepsinin en önemlisi olarak antidemokratik kanunları süratle kaldırmak. Menderes'in hükümet programında yer alan bu esasların gerçeklerle uyuşan ve uyuşmayan maddeleri yahut bunların DP iktidarı zamanında yapılıp yapılamadığı, mesela antidemokratik denilen kanunların kaldırılıp kaldırılmadığı, bütçede tasarrufu gidilip gidilmediği, para istikrarı, hayat pahalılığı ile mücadele, devlet borçları, altın ihtiyatı gibi konularda DP iktidarının 27 Mayıs'a devrettiği bilançolar üstünde durmak bu bahsin konusu değildir. Bu bilanço ileride ve DP iktidarının hasılası incelenirken değerlendirilebilir. Kaldı ki bu nutukta Menderes'in eski devrin yüz karası gibi değerlendirdiği iktisadi nizamın, kanun ve usullerin hepsinin Celal Bayar'ın 1932-1937 iktisat vekilliği zamanında, hatta çoğu onun teklifleriyle alınmış olduğunu burada da belirtmeliyiz. Devri sabık yaratmamaya gelince devri sabık kimlere karşı yaratılacaktı? Eğer böyle bir çabaya gidilirse mesela Celal Bayar sabık devrin baş görevlilerinden olarak bunun dışında kalabilir miydi? Devri sabıkın bu konularda ikinci adam birinci ciltte ilgi çekici bazı incelemeler vardı. Sayfa 442-460. İnkılapların en büyük merhalesi. Program tutku usulen tartışıldı. CHP adına Faik Ahmet Barutçu bu tartışmalarda sözcüydü. Müzakereler sona ererken Başbakan Menderes usulen son konuşmasını yaptı. Bu konuşmanın daha ilk cümlelerinde şu sözler bilhassa dikkati çekti. 14 Mayıs seçimleriyle memlekette şimdiye kadar yapılanlarla ölçülemeyecek ehemmiyette mühim bir inkılabın en mühim merhalesi aşılmıştır. Anlaşılıyor ki Halk Partisi olan bitenin layıkıyla farkında değildir. Bu sözler manalıydı. Adnan Menderes'in yukarıdaki söz ve tenkitlerine hakim olan bir ruh halini bir kompleksi açığa vuruyordu. Demek ki 14 Mayıs seçimlerinin sonu memlekette gelmiş geçmiş bütün inkılapların hepsinden önemliydi. Yahut inkılabın en mühim aşamasıydı. Şu halde bu aşamanın ardından o güne kadar memlekette gelmiş geçmiş bütün inkılaplardan önemli yeni ve daha büyük inkılaplar gelecekti. İş buraya dayanınca olay bir hükümet değişikliği olayının çerçevesini bir defa daha aşıyordu. Şu halde ortada yalnız bir iktidar değişikliği değil, bir inkılap, daha doğrusu memlekette bir sosyal yapı değişikliği bahis konusu demekti. Ve hakikaten de DP bütün iktidar boyunca ülkede isteyerek veya istemeyerek bir sosyal yapı değişikliğini daima işletti. Ondan sonra gelen ve DP'nin her haliyle bir devamı olan Adalet Partisi'nin de aynı çarkları durmadan döndürdüğü malumdur. Ama yapı değişikliği üzerinde durmak daha ilerideki bahislerin konusudur. Şimdi biz burada yeni hükümetin ve onun getirdiği program ve havanın tepkilerini izlemeye çalışalım. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 40.